Ayrım 42.
Yeni parti önce mecliste kuruluyordu. Ülke çapında örgütlenme, koşulların gelişmesine göre daha sonra tamamlanacaktı. Yeni parti seçimlere girme konusunda biraz acele etti ve İstanbul Belediye seçimlerine katıldı. Seçim konuşmaları bir anda ortalığı karıştırdı ve kışkırtılan halk çeşitli saldırı olaylarına katıldı. Gerici çevreler hemen yeni partiye yaslanarak ülkeyi karıştırmaya başladılar. Atatürk'ten başlayarak ülkenin tüm yöneticilerine ağır sözler kullanıldı, resimleri yakıldı, duvarlara ağza alınmayacak yazılar yazıldı. Ülke bir anda kargaşa alanına dönüştü. Halk kitleleri çeşitli kışkırtmalarla homurdanmaya başlamıştı. Bu durumda yöneticilerin ve halk fırkası ileri gelenlerinin halktan uzak düşmelerinin önemli payları vardı. Özellikle ekonomik alanda çekilen sıkıntılar halkı tedirgin bir duruma sürüklemişti. Bunları sezen Atatürk, ikinci bir parti kurdurarak halkın duygu ve düşüncelerinin siyasal alana yansımasını istiyordu. Serbest fırka tepeden kurulduğu için köksüz bir kuruluştu. Ne kadar köksüz de olsa, halktaki tepkiler ve birikim bu partinin istenen ölçüler dışına sürüklenmesine yol açmıştır. Yeni parti bir anda kurucuların yönetiminden çıktı ve kışkırtmaları aracı durumuna getirildi. Yeni parti batılı anlamda demokrasi ve liberalizmin savunucusu olarak kuruldu. Serbest fırka devletçiliğe karşı özgür girişimin yanındaydı. Ekonomide özgürlüğe inanıyordu. Ekonomik görüşler dışında cumhuriyet ve devrim ilkeleri açısından halk fırkasıyla ayrılan bir yönü yoktu. Daha çok Atatürk ilkelerine bağlılıkta iki parti de birleşiyordu. Dipnot 52, Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 3, sayfa 394. Serbest fırka pek fazla yeni bir şey getirmiyordu ama Anadolu halkı sorunlarının dile getirilmesini bu partide arıyordu. Basının da desteğiyle yeni parti örgütlenmeye girişti. Hemen Ege ve Karadeniz bölgelerinde halk kıpırdanmaları görünmeye başlandı. Fethi Bey örgütlenme için İzmir'e gidince yer yerinden oynamış, hükümete karşıt büyük gösteriler düzenlenmişti. Yeni partinin kuruluşu sırasında ülkede halk fırkasının durumu sarsıntılar geçiriyordu. İzmir'de olanlar bir anda tüm ülkeyi sarmış ve genel bir tedirginlik ortamı yaratmıştır. Olayların gelişmesi üzerine Mustafa Kemal de eskisi gibi yeni partiye destek olmaktan vazgeçti. Fethi Bey'e partiyi kapatmalarının daha büyük olayların önüne geçmek açısından yararlı olacağını söyledi. Bunun üzerine serbest fırka yönetimi kapatılma kararı aldı ve parti 3 ay sonra kapatıldı. Zamansız doğan terakkiperver fırkadan sonra serbest cumhuriyet fırkası da zamansız doğduğu için fırka ömürlü olmak zorunda kaldı. Partinin kapatılmasına karşın gene de ülkede dalgalanmalar sürdü, bazı dinci gösteriler birbirini izledi. Havayı beğenmeyen Atatürk bir yurt gezisine çıkarak halkın eğilimini yerinde görmeye, halkın muhalefet partisinin kapatılması konusunda ne düşündüğünü öğrenmeye çalıştı. Tüm iyi niyetli yaklaşımlarına karşılık kendi yaşam süresince yeniden bir demokrasi denemesini Atatürk göremedi. Ülkede eskiden beri var olan gericilik her yeni parti kuruluşunu yeniden eyleme geçmek için fırsat sayıyordu. Saltanatçı ve dinci çevrelerin gericilik eylemleri tümüyle kaldırılmadıkça yeni parti kurmalar ve demokrasi denemeleri kışkırtmalara aracı oluyor ve cumhuriyetin demokratik gelişimine katkıda bulunacağını engelliyordu. Demokrasiye geçişin ön koşulları hazırlanmalı, halk ve kamuoyu bu yönde aydınlatılmalı, cumhuriyet ve devrimler bir daha geri götürülemeyecek biçimde kökleştirilmeliydi. Ancak bu noktadan sonra demokrasiye geçilebilirdi. Bunlar da uzun zaman isteyen işler olduğundan Mustafa Kemal'in ömrü buna yetmedi. Onun ölümünden 8 yıl sonra demokrasiye geçilebildi. Koşullar ancak bu sürede olgunlaşabilmişti. Ne var ki daha sonraki istenmeyen gelişmeler bu geçişin de erken olup olmadığı sorusunu gündeme getirmiştir. Amaç cumhuriyetin demokrasiyle yozlaştırılması değil geliştirilmesiydi. H. Cumhuriyet kültürü. Cumhuriyet rejiminin Türkiye'de kurulabilmesi açısından önem taşıyan olgulardan birisi de ülkede bir cumhuriyet kültürü yaratabilmekti. 600 yılı geçen bir imparatorluk döneminin ve beraberinde İslam dininin getirdiği bir kültür birikiminin üzerine yepyeni bir cumhuriyet rejimi kurabilmek son derece güç görünüyordu. Türk toplumunda imparatorluk döneminin kalıntısı bir Türkçü ve dinci kültürle cumhuriyet rejimi nasıl bağdaştırılacaktı? Cumhuriyet yönetiminin ülkede kök salabilmesi bu açıdan olanaksızdı. Eski kültürün temsilcileri kendi kültürel birikimlerine uygun bir yönetim arayışı içine girdikleri zaman yeniden padişahlık ve halifelik siyasal gündeme geliyordu. Bunun sonucunda da cumhuriyete karşı çıkmalar ve ayaklanma girişimleri görülüyordu. Eski kültürün üzerine yeni cumhuriyeti oturtmanın olanaksızlığı öncü kadro tarafından anlaşılıyor ve siyasal işlerin yanı sıra bir de cumhuriyet kültürü oluşturmaya dönük çabalar planlı biçimde uygulamaya aktarılıyordu. Cumhuriyet rejimi Türk toplumunda kök salabilmek ve toplumsal taban oluşturarak kurumlaşabilmek için kendi cumhuriyet kültürünü yaratmak zorundaydı. Kültür, bir toplumun zaman içinde ürettiği tüm değerlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir bütündür. Kültür ve halkın ulusal boyutlarda tüm kendine özgü etkinlik ve ilgilerini içine alır. Sağlıklı bir gelişim gösteren toplumda kültürün ana kaynağı halktır. Toplumun çeşitli kaynaklarından gelen değerler ve ögeler inceltilir ve üst düzeyde bir kültürel senteze yönlendirilir. Toplumsal taban ve tavan arasında belirli bir denge ve karşılıklı geçişlik vardır. Türkiye son yıllarda büyük bir değişim süreci yaşadığından kültürel açıdan da bu değişimin yarattığı sarsıntılar ve beraberinde karmaşayı yaşamıştır. Bu karışıklık günümüzde de sürmektedir. Tarihin köprüsü olarak adlandırılan Anadolu üzerinde yaşayan Türkler, gene tarihin çeşitli dönemlerinden kalma değişik kültürlerin var olduğu bir toplumsal yapıyı sürdürmektedirler. Anadolu'nun çeşitli bölgeleri birbirinden çok farklı kültürleri barındırmaktadır. Trakya'da Avrupa etkisi, Ege'de Akdeniz etkisi, Güney'de Arap dünyasının ve Fars kültürünün etkileri, doğudaysa Kafkasya ile bütünleşen bir kültür göze çarpmaktadır. Orta Anadolu'daysa tarihin değişik dönemlerinden kalma değerleri kendi potasında eritmeye çalışmaktadır. Mustafa Kemal imparatorluktan böylesine çeşitli kültürleri bünyesinde barındıran ve güçlü bir Türkçü, İslamcı, üst kültürün varlığını duyurduğu bir toplumsal yapıyı devralmak zorunda kalmıştı. Böylesine karma ögelerin içinde bulunduğu bir kültürel yapıda cumhuriyet rejiminin kurulabilmesi de yaşatabilmesi de çok güç görünüyordu. Uzun dönemli çözüm, tüm bu değişik kültürleri yeni bir cumhuriyet sentezi içinde bir araya getirerek bağdaştırmaktı. Cumhuriyet yönetimi işin başından beri böylesine bilinçli bir tutumun izleyicisi olmuştur. Türk toplumunun içinde barınan farklı kültürel değerler değişik grupların ve kültürel anlayışların gündeme gelmesine neden olmuş ve bunlar arasında sıkı bir kültür savaşımı sürüp gitmiştir. Günümüzde de değişik siyasal partilerin sosyo-kültürel tabanları ve bu kültürel anlayışların kadrolarınca oluşturulmakta, siyasal partilerin politikaları onların kültürel anlayışları doğrultusunda yönlendirilmektedir. Türkiye bir anlamda farklı kültürlerin çatışma alanına dönüşmüştür. Kemalist yönetim tüm bu anlayışları yerinde değerlendirerek onların önde gelen verileri ve bu ortak bir ulusal cumhuriyet kültürü yaratmasının çabası içinde olmuştur. Devletin bu girişimlerine karşın gene de farklı kültürler yaşamlarını sürdürmüşler ve ülkemizdeki demokratik rejimin farklı anlayışlara dayanan demokratik tabanını oluşturmuşlardır. Kendilerini milliyetçi diye adlandıran gruplar eski Turancı anlayışın günümüzdeki savunucuları olmuşlar, Türklerin Orta Asya dönemindeki yaşam biçimlerinin getirdiği kültürü asıl olarak benimsemişlerdir. Orta Asya dönemindeki yaşam biçimini geleneksel kültür olarak algılayarak Türk ulusunun gözlerini yeniden Asya'ya çevirmesini ve orada yaşayan geniş Türk toplumlarıyla bütünleşmesini savunmuşlardır. Türk ırkını asıl alarak dünyadaki tüm Türklerin bir araya gelmelerini ve eskisi gibi bir imparatorluk çatısı altında yaşamaları gerektiğinin savunucusu olmuşlardır. Tarihin ilk dönemlerinden günümüze kadar sürekli imparatorluklar kuran Türklerin sınır dışı kalan Türkleri kendi çatısı altında toplayan bir büyük devletin arayışı içinde cumhuriyetin gerçekçi ve çağdaş yapısına karşı çıkmışlardır. Tüm dünyaya devlet düzeyini getiren Türkler geçmişteki ve büyük düzeni günümüzde de sürdürmeliler ve büyük dünya Türk İmparatorluğunu kurmalılar biçiminde bir idealin izleyicisi olmuşlardır. İslamcı kültür ise eski İslam toplumunu ve imparatorluk düzenini temel almakta, Türklerin İslamcılığı benimsedikten sonra dinlerini tüm dünyaya yaymak için cihad ilan ettiklerini, halifeliğin Osmanlılara geçmesinden sonra Türklerin tüm dünyada Müslümanlığın koruyucusu ve yayıcısı olduğunu ileri sürdürmektedir. Bu grup bir eski arayışı içinde dinsel düzenli imparatorluk özlemiyle cumhuriyete karşı çıkmakta, cumhuriyete karşı harekete geçen anti-cumhuriyetçi eylemlerin düşünsel tabanını oluşturmaktadır. Milliyetçiler gibi dinciler de imparatorluk düzenini asıl aldıklarından hem cumhuriyet rejimine hem de demokrasiye karşı bir savaşın toplum içinde öncülüğünü yapmaktadırlar. Cumhuriyet ve demokrasiye karşı iki grup son dönemlerde bir araya gelerek ortak bir savaşım için Türk-İslam sentezinin hazırlayıcısı ve politikada uygulayıcısı olmuşlardır. Tanzimattan sonra ise Jön Türklerin öncülüğüyle Türk toplumuna batıcı düşünceler empoze edilmeye başlanmıştır. Jön Türklerin sonraki uzantıları Türkiye'de batıcı ekolü oluşturmuşlardır. Batıcı kültür yayınları batı dünyasının değerlerini esas almakta, Türkiye'ye tam anlamıyla batılı bir rejim getirmenin çabası içine girmektedirler. Batıcıların aşırıya kayanları batı taklitçiliğini bile Türk toplumuna önerebilmişlerdir. Kurtuluş Savaşı sırasında batıcıların önde gelenleri batının büyük devletlerinin mandacılığını savunabilmişler, Türkiye'nin onların egemenliğinde kalarak kurtulabileceğini ileri sürmüşlerdir. Mustafa Kemal önce bunlara karşı savaşmak zorunda kalmıştır. Batıcıların bu aşırılıkları, Cumhuriyet yönetiminin batının çağdaş değerlerini benimsemek durumunda zorluklara sürüklemiştir. Batıyı batı yapan uygar düşünce ve inanç sistemlerinin Türkiye'de benimsenmesiyle tüm sorunların çözülebileceğini açıktan savunmuşlardır. Batıyı oluşturan düşünce ve değerlerin Anadolu'dan kaynaklandığını da öne süren bu akım, yandaşları Türklerin tümüyle batılı olduğunu, Asya ile ilişkilerinin koptuğunu kendi tezleri içinde işlemişlerdir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlayan çağdaş ve hümanist bir akım da Anadoluculuğu savunmuştur. Anadoluculara göre Anadolu Yarımadası tarihin her döneminde bir başka kavimin veya ulusun vatanı olmuş ve bunların yüzyıllarca oluşturduğu birikim Anadolu kültürünü yaratmıştır. Son 700 yıldır da Anadolu'nun sahibi olan Türkler tarihin eski dönemlerinden bu yana oluşan bu kültür birikiminin sahibi olmak zorundadır. Anadolu'da yaşayanlar ırkçılık yapamazlar, üzerinde yaşadıkları bu toprakların eski kültürünün de mirasçısılardır. Binlerce yıllık Anadolu uygarlığının tek mirasçısı olan Türkler, 20. yüzyılda bu uygarlıklar birikimi kültürü temsil etmek ve benimsemekle yükümlülerdir. Cumhuriyet yönetimi de eski uygarlıkların kültürel değerlerini kendi ulusal potası içinde eriterek benimsemelidir. Kemalist akımı ise toplumda var olan bu kültürel anlayışların dışında kalarak yeni bir cumhuriyet kültürünün yaratıcısı olmaya çalışmıştır. Kemalist kültür hem Türklerin tarihten gelen özelliklerini hem de Anadolu'da var olan tarihsel kültür mirasını kabul etmektedir. Türk ulusunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırabilmek için var olan kültürel birikimlerden en üst düzeyde yararlanılacak, ne var ki Türk toplumunu geriye çekmek isteyen kültürel akımlara da karşı çıkılacaktır. Irkçı ve dinci kültürler dışlanacak, ulusal sınırlar içinde yaşayan herkes Türk sayılacak ve yaşayan ortak kültür cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda desteklenecektir. Cumhuriyet kültürü bilimin yol göstericiliğinde yeniden kurulacaktır. Dipnot 53, Bozkurt Güvenç, Kültürümüzün Dünü, Bugünü. İstanbul 1985, sayfa 109. Cumhuriyet kültürü açısından buradaki asıl sorun bu tezlerden hangisinin doğru olduğu değil, farklı kültür görüşlerinin ve tarih anlayışlarının ulusal bilinç dünyamızda nasıl bağdaştırılacağı, tarihsel kimlik duygumuzla nasıl uzlaştırılacağıdır. Ulusal kimliğin geçmişten geleceğe yönelen bir kültürel süreklilik içinde aranması cumhuriyet kültürü için birinci derecede önem taşımaktadır. Ortak kültürel kalıttan gene ortak bir kültürel yönelişe çağdaş uluslaşma süreci cumhuriyetin başlıca amaçlarından birisidir. Kültür varlığı her zaman geçmişten geleceğe yönelen bir süreklilik içinde olmak durumundadır. Ulus olmak belirli bir kültür tarihi ve sürecine sahip olmayı gerektirmektedir. Cumhuriyet rejimi de uluslaşma sürecine önem verdiği için bir cumhuriyet kültürü oluşturabilmenin çabası içinde olmuştur. Batıya karşı savaşarak ulusal bağımsızlığına kavuşan Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyet kültürü oluşturabilmek için batının önde gelen çağdaş değerlerini ve kurumlarını benimsemekten çekinmemiştir. Ulusları ulus yapan özelliklerin başında tarih gelmektedir ama geleceğini belirlemekten uzaktır. Kültürel yapı ve değerlerse bir ulusun geleceğinin oluşmasında önde gelen bir yere sahip bulunmaktadırlar. Atatürk, toplumları ulus yapan ögelerin başında kültürün geldiğini çok iyi biliyordu. Tarih ve genel kültür yapıtlarını inceleyerek Cumhuriyet kültürel politikasını belirleyen Mustafa Kemal, bu politikanın içeriğini de bazen ayrıntılarına varana kadar oluşturmaya çalışmıştır.